Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da
uyumlu için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz başkente. İşte başladı Hayatın Sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor ve 15.55'e kadar birlikte olacağız bugün de sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Sosyal medya hesaplarımız da yine Hayatın Sesleri Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Başında rastladım aksakallı birisine, bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustam hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kanamazsın. Rastladım aksakallı birisine, bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustan hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben, koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kanamazsın. sevda kuşun kanadında. Ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapanla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içersin.
Türkiye'de saatlerimiz 15.14'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve hemen stüdyo konuğumuzla tanıştırmak istiyorum siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini. Aslında siz kendisini ta çocukluğundan beri tanıyorsunuz. Evet, Ahmet'in günlüğünden başlayalım ama şu anki titrini hemen siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşalım. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğü ve Drama Programları Müdürü sevgili Cüneyt Gündoğdu bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldin. Bugün hoş geldin diyorum çünkü aynı zamanda benim spiker arkadaşım.
Eksik olma.
Aynı zamanda sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerinin bizim yaşlarda olanları evet. mutlaka hatırlayacaklardır. O 80'li yıllar Ahmet'in
başında.
Günlüğüyle evet. Başladı. Evet. Çocuk programlarıyla evet. birlikte. Aslında sen radyonun, televizyonun içerisine doğdun.
Ben TRT'nin eline doğdum
evet,
diyebiliriz.
Evet. TRT sonrasında tek kanalken ses sanatçılığı geldi. Arkasından spikerlik geldi. Evet. Derken şimdi de bir de yazarlık eklendi. Bir de demeyeyim de vardı tabii ki şiirler, yazıyordun.
Evet. Boş bulduğum kağıtları karalardım, hatırlarsın sevgili Nilgün.
Evet, ne güzel şiir dinletileri de oldu. Şimdi bunların hepsinden söz edeceğiz ama biz şu anda elimde tuttuğum bir kitap var. Dinleyicilerimizle evet. de sosyal medya üzerinde paylaştık. İşim İletişim Konuşarak Anlaşmanın Püf Noktaları adlı kitabınla ilgili davet ettik. Şimdi nereden başlayacağız? Bir Ahmet'in günlüğünden bir başlayalım. Dinleyicilerimiz hatırlasınlar
peki.
seni sevgili Cüneyt Gündoğdu.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yıllarca bu stüdyolarda konuk ağırladım. Program yaptım. Yıllar sonra ben konuk oldum. Sanırım ilk defa bir yere konuk oluyorum ben.
Eyvah, en zoru da odur galiba.
Ama Allah'tan senin gibi çok sevdiğim bir dostumla beraberim. Çok deneyimli bir spikerle beraberim.
Teşekkür
bu yüzden
ederim.
Çok rahatım.
Teşekkür ederim.
Ahmet'in günlüğü şöyle olmuştu. Ben 1982 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu çocuk saati sınavlarına müracaat ettikten sonra gündeme gelmişti. O sınava sanırım bir 3-4 bin kişi müracaat etmişti. Biz 69 kişi kazanmıştık. Biraz zorlu bir sınavdı. Çocuk
hep
yaş
zorluydu.
İçin özellikle
evet,
çok zorluydu.
O dönemlerde.
Fakat beni mutlu kılan şey şu. İyi ki bizi zorlamışlar. Çok değerli isimlerden dersler aldık. Rüştü Asyalı'dan eğitim aldık. Rahmetli Ejder Akıcık'tan ders aldık. Rahmetli Ergenor Bey'den. İşte Hababam sınıfının müfettişi vardır ya meşhur.
Evet.
Bunlar tabii çok büyük isimlerdi. Onlardan aldığımız eğitimin üzerine ben kadere inanan biriyim. Üniversite eğitimim de komşu alanda oldu. Türkoloji eğitimi aldım. Hal böyle olunca zaten sanırım yayıncılık dışında bir şey yapamazdım.
Evet.
Zaman zaman sosyal medyada böyle paylaştığım bir fotoğrafım var. 3 ya da 4 yaşındayım. Elimde bir pilli radyo. Tebessüm ediyorum.
Bu kitabın sonunda da var.
Kitabın evet son evet. sayfalarına da koydum. Çünkü benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Şöyle ki.
Ne olacağım belliymiş yani.
Ama ben bunu o zaman kestiremezdim. 3 yaşında bir çocuk evet. nasıl bunu kestirebilir ki? Nasıl bilebilir ki? Üniversiteyi okurken son senemizde. Bizim sınıftan sadece ben pedagojik formasyon eğitimi almamıştım. Ya niye almıyorsun işte öğretmen olacağız? Hayır dedim ben. Ne olacaksın? Ben spiker olacağım dedim. Yani bunu hissetmek mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilmiyorum ama oyunculukla başlayan, serüvenim spiker olarak ama devam etti.
Ama hepsinde de çok başarılıydın.
Estağfurullah. Çok teşekkür ederim.
Evet, gerçekten öyle sevgili Cüneyt. Yani tamam, bir işi istemek başka da hepsinde de böyle başarılı nasıl olunabiliyor?
Yani sen beni tanıdığın için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir başarı varsa gerçekten kendime en son sırada pay çıkartırım.
Evet.
Öncelikle derim ki Yaradan bunu lütfetmiş. Benim bu, yani sen beni tanıdığın için bunu rahat söyleyebiliyorum. Evet. Buna inanırım zaten. Bu bir şans. Yoksa 3 yaşında bir çocuk o radyoyu elinde tutup bir fotoğrafta niye o kadar mutlu olsun ki? Bu kaderin bir ilmeğiymiş.
Evet.
Üstüne başka ilmeklerle bugüne geldi. Ama ben ne yaptım? Ben de çok çalıştım.
Evet.
Kendimi geliştirmek için gerçekten çok çalıştım.
Ve emeğinin karşılığını da aldın tabii ki. Eğitiminin de çok büyük rolü var tabii. Türkoloji okumanın da getirdiği bir şey. Bu arada pek çok şiirler yazdın ama bu en son elimde tuttuğum işim iletişim, konuşarak anlaşmanın püf noktaları. Gerçekten işimiz iletişim ama son zamanlarda da çok fazla başaramadığımız bir
maalesef
şey. Sen nelerden söz ettin acaba bu kitapta?
Aslında sevgili Nilgün, ben günlük yaşantı içerisinde gözden kaçırıp devirdiğimiz çamlardan söz ettim. Kırdığımız kalplerden söz ettim. Azıcık dikkatle çok sağlıklı bir iletişim toplumu olabiliriz. Ben buraya eğildim.
İletişim kazalarından
İletişim
söz
kazaları,
ettim.
Tabii. Evet. Şimdi düşünün
peki,
mesela.
Hasar tespiti nasıl?
Hasar tespiti hepimizin hanesi şey ama kendimi korumaya çalışıyorum. Sanıyorum koruyorum. Yani ilişkileri fena değildir.
Hı hı.
Kendimi fena bulmam bu alanda. Yalnız üzülerek şahit olduğum bir şey. Toplum biraz bu noktada zedelenmiş durumda. Ya bir kırmızı ışık mesela ne kadar yanar? 60 saniye.
Bilemedin, 70 olsun.
O kadar. Peki biz kimiz? Biz neyiz? Bir 60 saniyeyi biz neden sabırla geçiremiyoruz? Şimdi dikkat eder misin? En çok haber bültenlerinde ne tür haberler var?
Kaza haberleri.
İşte üçüncü sayfa haberi dediğimiz haberler.
Evet,
o onu doğradı, o onu işte kesti. Bunlar zaten toplumun psikolojisini bana göre alt üst eden haberler. Biraz yayın kuruluşlarının buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü çok belirleyici bir noktadayız bu kapsamda. Şimdi bu haberlerin de bir kısmına baktığında hep bu sabırsızlığı görürüz. Oysa ki Türkler göçebe kökenli bir topluluk. Göçebelik sabır gerektirir. Nereye gitti bu sabır? Kırmızı da seni bir başkasını taciz etmeye ne zorluyor olabilir ki? Neden
ne zorluyor? Peki sen neler gözlemledin? Bu gözlemlerini nasıl paylaştın kitapta sevgili Cüneyt?
İnsanlar büyük bir beklenti içindeler. Bu beklenti ederinden fazla değeri görmek.
Hı hı.
Ben ederimden az değerde olduğuma inanıyorum. Çünkü eğer ben ölçüyü buraya koymazsam kibrimin esiri olurum. Kibir de bizi çok fena yönetir. Biz zaten iki tane kavramı birbirine çok karıştırırız. Ego ile özgüven. Şimdi ikinci kitap kısmetse biraz daha bu alanda gelecek.
Ne zaman gelecek?
Biraz zamanı var. Henüz kafamda işte şablon oturtuyorum. Belki ikinci kitap şiir olur da üçüncü kitap gelebilir.
Evet, bu arada o kadar çok şiir var ki onları da paylaşacağız ilerleyen zamanlarda yine dinleyicilerimizle.
Paylaşacağız. Biz ego ile özgüveni karıştırıyoruz dedim.
Evet.
Biz ben merkezciliği, egosantrizmi özgüven zannediyoruz. Hayır. Bir kere özgüvenli insan sakindir, saldırgan değildir. Empati kurabilir. Ne istediğini bilir ve bunu çok makul cümlelerle ifade eder. Bir insan ki herhangi bir anlaşmazlıkta, bu büyük ya da küçük bir anlaşmazlık, eğer ki size şiddetle, öfkeyle yaklaşıyorsa, ben o kişinin özgüven hanesine bir soru işareti koyarım. Toplumca sanırım beceremediğimiz noktalardan biri bu. Ama biz çok köklü bir kültür milletiyiz. çok köklü bir kültürden beslendik, bugünlere kadar geldik. Bizim o zaman bir şeyler oldu. Bunu karınca kararınca
örneklerle
belki, evet, fayda sağlayabilirim ümidiyle böyle bir kitaba dönüştürdüm.
Ne güzel. Emeğine sağlık, kalemine sağlık. Şimdi bunları da yapmayı sakın ihmal etmeyin diye kitabın
evet,
sonunda birkaç
son
şey
başlığı
var. Onlardan birkaçını dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Senin de bu arada eklemek istediklerin olursa lütfen ekle. Kimseyi küçümsemeyin. Sizden yardım isteyen birine bir şey beklemeden yardım edin. Ne kadar güzel aslında. Belki bunları yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Gene kitap okuyun. Özgür düşünün, özgür olun ama başkasının özgürlük alanına saldırmayın. İşte bu az önce konuştuklarının da genel bir çerçevesini çizmiş oluyor sonunda. Çocuk sevgiyle büyür. Çocukları sevin ve onlara saygı duyun. Ne kadar
tabii
önemli.
Sadece
aslında
sevgi yetmez ki.
Yetmez tabii ki.
Şimdi sevgiyle saygı birbiriyle harmanlanmadığı müddetçe bir ayağı eksik kalmış bir sandalye gibidir. Yani topallaşır.
Evet.
Yetersiz hale gelir.
Tabii ki yanlış anlıyoruz, yanlış anlaşılıyoruz. Dolayısıyla işte tüm bunların nedenleri aslında bu kitapta yazıyor. Tam bir başucu kitabı olmuş sevgili Cüneyt
Gündoğdu. Okuyanlar genelde evet bu tabiri kullanmaya başladı.
Evet, evet. Kaybettiğimiz bir dönemde iletişimimizi kaybettiğimiz bir dönemde işim iletişim konuşarak anlamanın püf noktalarını dinleyicilerimiz mutlaka bundan sonra bir başucu kitabı yapacaklardır.
Yurt dışında da sanırım bunları sağlayan birkaç internet sayfası var.
Var. Ben oradan da dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Ya umarım da bizlerden de yardım isterlerse
tabii
biz de kendilerine ulaştırabiliriz.
Seve,
zevkle.
Seve, seve.
Evet. Tabii daha kitap üzerine belki konuşacağımız çok şey var ama ne yazık ki süre çok çabuk geçiyor biliyorsun.
Bir gün 10 dakika geçti mi?
Geçti. Biz bir araya gelince hele ki konuşarak zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
Seninle sohbet her zaman çok
güzel. Teşekkür ederiz.
İdareci olmadan önce ben de yayına girdiğimde 2 saatlik yayınım vardı en son yaptığımda. Bir bakardım ki saat olmuş 10. Yine çabuk geçti bu zaman.
Evet, kesinlikle öyle. O radyolardan da dinleyicilerimiz senin yaptığın o güzel programlarla da seni hatırlamışlardır. Hangi
umarım
birini sayayım onu unuttum.
Sevgili
Cüneyt Gündoğdu. Evet, bu arada şiirler de yazdığını söyledik. O zaman yine senin yazdığın, senin seslendireceğin bir şiirle dinleyicilerimize
peki
veda edelim. Ne
çok
dersin?
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere, yapımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibe, tüm arkadaşlarımıza sevgili Nilgün, senin şahsında çok çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok
ve
teşekkür ediyoruz.
Tabii ki yurt dışında,
için stüdyomuza konuğumuz olduğun için
yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza, tüm Türk vatandaşlarına sevgi ve saygılarımı yollamak istiyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Bir şiirle
güzel
sanırım
şiirlerinden evet
edeceğiz. Peki. Şiirimin ismi Bir Gün Belki. Öyle bir şey ki bu, ele avuca gelmez, yüreğe sığmaz. Aslında istiflenmiş beklentilerin hayata karışmasından başka bir şey değildi çocuk yüzümüzü güldürecek olan. Enikonu vuruyordu yağmur toprağa. Kar gibi yumuşak değildi yağmurun toprağa ektiği iz. Alın yazımı okuma diye kırıştırdığım anlamda duruyor kurşununun izi. Kaşlarımı çatışım bundandır. Oysa sekmiş olsa o kurşun anlamdan, gök delinecekti büyük ihtimalle. Benim yerime o ağlayacaktı. Vahşi ve doğru, eğri ve doğru, her neyse artık olan ve olmayan, olmuş ve olacak olan, vuslatı ersin dedikçe ayrılığa denk düşüyordu. Yıldırımın çarptığı kaya hala sabırla susuyordu. Sen de farkındasın değil mi? Her ayrılışta daha çok bağlanıyoruz birbirimize ses tellerimizden. Konuşmadıkça, sustukça daha çok şey anlatıyorduk ikimize. Elimizde ne kalmıştı ki zaten birbirimizin elinden başka? Öyleyse neden bu ayrılık şiiri? Evvel emirde güzellikle ve güvenle başlamıştı her şeyimiz. Hangi şimşek çarpıp dağıttı hoş sadayı hatırlayamadım şimdi. Ve alt üst oldukça yolunda gidenler, zorbalar biz oluyorduk, fark ettin mi? Belki de kendi hayatlarımızdan sıra gelmiyordu birbirimize. Bir uzlet ki kendi tanımına yetişemiyor. Ve küre-i arz bu vurdum duymazlığa en büyük tanık. Bu gidiş son olur mu sence? Bu gidiş en güzel sevince vasleder mi? Kavuşur mu genç aşıklar sonsuzca? Kim bilir? Belki. Kim bilir hangi zamanın neresinde karşılaşırız bir daha? Geçmiş zamanda mı? Yoksa gelecek zamanda mı? Ya da en geniş zamanda mı? Zaman gelir mi? Zamanı gelir mi? Sen mi bana gelirsin? Ben mi seni arar bulurum? Kim bilir?
Ağzına sağlık, kalemine çok sağlık, yüreğine sağlık. Şunu bir kez daha anladım ki dinleti zamanı gelmiş. Bir şiir dinletisinde kısa zamanda İnşallah, en kısa buluşmak, zamanda. Dinleyicilerimizi de İnşallah. Buluşturmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun şu anki İç Yapımlar Koordinatörlüğü ve Drama Programları Müdürü, yazar, az önce duyduğunuz gibi, konuştuğumuz gibi sevgili speaker arkadaşım, dostum, ses sanatçısı derken dublaj anlamındaki seslendirme sanatçısı sevgili Cüneyt Gündoğdu'ydu konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önüm. Aşkın zorunu kim gider kolayına? Benim yoksa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar. Önünde kurtar desem de sen vazgeçsen de.
15.33'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve sevgili dinleyenlerimiz, Avrupa'nın başkentine uzanıyoruz. Sevgili Mustafa Ulusoy var telefon hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz başkente.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Mustafa Ulusoy, Avrupa Birliği ve Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arası işbirliğini teşvik eden yeni bir proje çağrısı yapıldı. Bu projeyle ilgili dinleyicilerimize neler aktaracaksınız? Her STK başvurabilecek mi örneğin?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi bugün işleyeceğimiz konu aslında son derece önemli. Hem Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımız açısından hem de Avrupalı STK'lar ve burada tabii daha önce stüdyoda da konuşmuştuk sizinle. Avrupa'da faaliyet gösteren, TÜZİK üzerinde Avrupalı ancak kurucuları, üyeleri bakımından Avrupalı Türk STK'ları olan STK'lar için de son derece önemli bir haber bu. Tabii bu konuyla ilgili olarak ilk söyleyeceğimiz yeni açıklanan çağrı nedir diyecek olursak, bu çağrı sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir Avrupa Birliği'nin desteğini içermekte. Kısaca sivil toplum destek programı şeklinde özetlenen bir program bu. Yaklaşık 3 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı Türkiye'den yapılacak başvurular için. Burada 2014-2020 AB teşvikleri ve destekleri, hibeleri programı kapsamında yapılmış bir çağrı bu. Türkiye içerisinde de Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından farklı illerde bilgilendirme toplantılarına devam ediliyor. Daha öncesinde Ankara'da, İstanbul'da ve dün itibariyle Antalya'da bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yakında da Mardin'de ve Ordu'da birer bilgilendirme toplantısıyla sivil toplum kuruluşlarını Avrupa Birliği Bakanlığı bilgilendirmeye devam edecek. Burada önemli olan, tabii en önemli nokta şu, sivil toplum kuruluşlarının tamamı buna başvurabilecekler. Bu büyük bir avantaj ve proje başına da 150 bin avro civarında bir teşvik verilecek ki bugünün koşullarında bir STK için gerçekten çok büyük bir destek bu.
Peki,
tabii her başvuru, evet.
Peki Avrupa'daki Türklerin kurduğu STK'lar Avrupalı ortak olabilecekler mi?
Evet, kesinlikle çok önemli bir noktaya değindiniz. Bu da aslında Avrupa'daki Türk STK'ları için başvurabilecekleri bir fırsat. Avrupa'dan da ve AB'ye aday diğer ülkelerden de bu projeye başvuru yapılabilecek. Ancak burada altı çizilen başka bir nokta daha var. Özellikle Avrupa Birliği Bakanlığı'nın da vurguladığı nokta bu. O da hem Türkiye'den hem Avrupa'dan STK'ların birlikte ortak olarak başvurdukları projelerin kabul şansları daha fazla olacak. Dolayısıyla Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, tabii buradaki Avrupalı Türk STK'lar doğrudan Avrupalı ortak statüsünde geçecekler. Yaptıkları faaliyetleri karşılıklı olarak masaya yatırmak suretiyle, karşılıklı ziyaretler, toplantılar yapmak suretiyle birbirlerinin çalışmalarını yerinde görecekler ve geliştirecekler. Eksik noktalarını tespit edecekler. Örneğin kamu kurumlarıyla yaptıkları ortaklıkları, işbirliklerini geliştirebilecekler. Bu anlamda faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmak istedikleri noktalarda Avrupa Birliği destek verecek. Ve kendileri için hem Avrupalı Türk STK'lara hem de Türkiye'deki STK'lara çok büyük bir fırsat sağlanacak. Bu arada önümüzdeki dönemde de iki önemli çağrı açıklanacağı duyurulmuş oldu. Biz STK'lara da bunu da duyuralım. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kültür sanat işbirliğini destekleyecek yeni bir çağrı dönemine girilecek. Bunun haricinde de AB Türkiye alanında örneğin çevre gibi, ulaştırma gibi, eğitim gibi bütün konuları, bütün başlık konularını ilgilendiren alanlarda da yeni bir çağrı açıklanması bekleniyor. Bu anlamda çok ciddi bir fırsat. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında sadece devletler arası görüşmeler değil, sivil toplum unsurlarının da işbirliği yapmasının önü açılmış oluyor. Bu anlamda kaçınılmaması gereken bir fırsat diyoruz.
Evet, sevgili Mustafa Ulusoy, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle yine detayları dinleyicilerimizle paylaşmak üzere diyelim. Ve Türkiye'nin başkentinden Avrupa'nın başkentine selamlar, sevgiler, hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle bütün dinleyicilerimize de selamlar diyorum.
Sağ olun.
Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma pazar eyle, gel yanıma pazar eyle. Yüce Hakan sefere gitmiş, bilge hatun doğurmuş. Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş, dokuzu birden kılıç kuşanmış. Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma pazar eyle, gel yanıma. Güzel gelmiş, Levent boylu kırk yiğide varmış. Düğün dernek kırk gece sürmüş, kırk deve kırk koyun kurban kesilmiş. Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma. Karadın yolmuş, biri kesmiş, öteki yemiş. Garip barış hani bana demiş. Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma.
Sözcükler. Ve sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Her zaman olduğu gibi dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün trenlerden söz edeceğiz. Evet. Edebiyat tarihine aslında trenle yolculuk yapacağız.
Evet, evet, evet.
Çünkü gerçekten son zamanlarda belki unutmaya başlamıştık ama bir nostaljiyle trenler yine girdi hayatımıza. Garıyla, istasyonuyla, o trenin içindeki restoranıyla.
Sesiyle.
Sesiyle nelerden söz edeceğiz? Bizi alıp götürmesiyle. Aslında evet. Bambaşka bir penceredir o, değil mi?
Evet, çünkü trenlerin şöyle iki özelliği var. Yakın zamanda biz de işte Anadolu Ekspres'le Kars'a kadar bir yolculuğu yeniden keşfetmiş olduk. Biraz onun etkisi, biraz trenin yeniden hızlı trenlerle günümüzde Türkiye'de yolculukta yerini almasıyla yakın durmaya başladık. Fakat trenlerin şöyle bir özelliği var. 19. yüzyılın sonunda aslında geleceğin ilk habercisi olarak kabul edilmişler. Hı hı. 1882 ilk defa şu meşhur Doğu Orient Express'in Paris'ten Sirkeci Garı'na geldiği tarih. Bizde de 1856'da ilk defa İzmir-Aydın arası bir tren rayı döşenmesi ve tren yolculuğu yapılması mümkün olmuş. Yani 1800'lerin sonlarına doğru buharlı makinelerin yeniden geleceğe dair en etkili görüntüsü. Elbette vapurlar, deniz aşırı kullanımları da var. Fakat tren daha mucizevi bir araç. Karayolu çünkü çok zorlu. 1800'lerin sonunda tren birdenbire çok rahatlatıcı, lüks içinde yaşayabileceğiniz. Aynı zamanda sanki bulunduğunuz yerden kopmadan bir başka yere gidiyormuşsunuz hissini evet, veren evet. Bir araç. Tren yolculukları ve istasyonlar hem bu 19. yüzyılın sonu 20'nin başında yeniliğe dair temsil edişleriyle hem de bu masalsı özellikleriyle günümüze kadar edebiyatçıların çok dikkatini çekmiş. Tüm dünyada.
Sadece edebiyatçıların mı sonrasında sinemaya da girdi değil mi?
Metro ve filmler. Tren ve istasyonları sinemada da karşılığını bulmuş. Ancak yakın zamanda Murat Anmunga'nın bir seçkisi var. Metis yayınlarından çıkan Tren Geçti. Belki bizim bugünlerde biraz daha tren yolculuklarını konuşmamızın sebebi o. Hı hı. 32 öyküye yer vermiş Murat Anmunga. Bir seçki oluşturmuş. Bir de vapur versiyonu var. Onu ayrıca konuşmamız gerek. Ama Tren Geçti'nin içindeki öyküler Türk edebiyatından ve Türkiye'nin sosyal hayatından tren yolculukları ve istasyonlardan çok güzel fotoğraflar sunuyor. Tren yolculuğu yapmayı düşünenlerin mutlaka önceden okunması gerektiğini söyleyelim.
Evet.
Çünkü
ya da trende de okuyabilirler.
Trende de okuyabilirler eğer şansları varsa. Herhangi bir yolculuk için de aslında geçerli. Evet. Çünkü yolculuğu çok güzel anlatıyor. Evet. Oradan bir iki öyküden bahsedelim lütfen dinleyicilerimize. Bir tanesi Oğuz Atay'ın Demiryolu Hikayecileri. Oğuz Atay okuyanlar, sevenler zaten ayrı bir gruplar artık. Oğuz Atay günlük bir eylemden, bir hareketten başlayarak masalsı gerçeküstü bir alana taşır okuyucusunu. Demiryolu hikayecilerinde de öyle. Sonunda da "Ey okuyucu ben buradayım, sen neredesin?" diye bitiriyor öyküsünü. Bir yabancılaşmayı, kayboluşu istasyon üzerinden anlattığı bir öyküsü. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar ki her seferinde herhangi bir konuyu işlerken Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsetmeden geçiremiyor. Bir Tren Yolculuğu adlı öyküsü var. Anadolu turnesine çıkan bir tiyatro topluluğunu ve yolculuğu gözlemleyen bir öykü yazarının gözünden anlatmış. Bu öyküsünde trenin içinden geçtiği doğayı o kadar güzel betimliyor ki bizler şimdilerde çok varmaya odaklı olduğumuz için yani gideceğimiz yere ve vardıktan sonra yapacaklarımıza odaklanıyoruz. Fakat bu tür bir öykü bizim gidişimizin de nasıl bir anlam taşıyacağını gösteriyor.
Özellikle seyyar bir pencere aslında manzara seyrediyoruz ama onu göremiyoruz düşüncelerimizden.
Hem düşüncelerimizden göremiyoruz hem de görmeye dair bir beklentimiz yok. Yani çabucak varmaya çalışıyoruz. Hı hı. Örneğin uçak yolculuklarında da cam kenarındaki biraz daha keyiflidir. Hani yaşadığımız yüzeye yukarıdan bakmak. Ama maksat genellikle en hızlı ulaşmaya yönelik. Oysa trende bir de şöyle bir özellik var. Herhangi bir aracı kullanırken, deniz hariç, arabamızı kullanırken çok fazla sağa sola bakmak lüksümüz olmayabilir gerçekten. Fakat trende hakikaten yapacak hiçbir şeyiniz yok.
Evet.
Yani yolcunun hani uçaktaki kadar kısa süreli değil. Uzunca bir süre dışarıya bakabileceğiniz genişçe bir pencere var ve farklı iklimlerden bile geçebiliyorsunuz. Tanpınar da bunu anlatmış. Epey anlattıktan sonra diyor ki Yine simsiyah bir bulutun ülkesine girdik. Bir güneş, bir yağmur. Bir tabiat ortasında seyahat ettiğimizi unuttuğumuz saatler geçirdik. Yani trenin içinde sohbet ederek ve akşam ve yağmurluyken, bulutluyken hava o anı öylesine vermiş.
Kendine has bir romantizmi yok mu?
Çok, çok. Yani tamamını okumuyorum ama şöyle söylüyor güneş açtığı zaman. Diyor ki sonra bu bulutlu şiddet duruyor. Gök biraz daha yukarıya çekiliyor. Yüksekte açık, mavi, menevişli tek bir çiçek gibi tepemize asılıyordu. O zaman manzara bize gülümsedi ve ışıkla karışan bir ıslaklık içimize bir mavi tazelenmiş dünya hissini yaydı. Tren penceresinden bakarak gördüklerini yazmış. Bu yaşadığımız zaman dilimini biz her zaman bu kadar ustalıklı sözcüklere çeviremeyebiliriz. Ama çevrilmiş olanından da uzak durmamak gerek. Yine Sait Faik var, bir başka dev isim. Sait Faik'in Üçüncü Mevki adlı bir öyküsü var bu seçkide. Üçüncü mevki en az parayla alınan biletin karşılığı. Vagondaki 6 kişiyi anlatıyor Sait Faik öyküsünde. Birbirinden ilginç karakterler var gerçekten. İstasyona baktığında yolculardan biri diyor ki bir kasket yağmuru istasyonu doldurdu ve ben trene ancak binebildim. Arkasından da vagona yerleşen diğer yolcuların üzerinden küçük bir memleket portresi çiziyor. Orada söylediği bir sözü var. Ben gözlerimi ve içimi vagona en son binen köylüden yana çevirdim ve zengin adamdan tarafa bakmaz oldum demiş. Yani bu kadar da zarif, sıtma kapmış bir entelektüelden bahseder mesela. Entelektüel olarak yaşayışından yorulmuş. Yani vagonun içindeki karakterler bunlar. Ve ona bakarken yazar diyor ki gözleri kapalı ve düşünceleri bir rüya kadar gayri şuuriydi. Yaşadığı entelektüel hayatı bırakıp bir kasabın kızıyla evlenecek kadar kendini değişmiş sanıyordu. Yani tren yolculuğu boyunca, çünkü aslında genelde yolculuk boyunca olduğumuzdan başka bir şey olmaya çok açık oluruz ama tıpkı Sait Faik'in dediği gibi sonuç, son istasyon, son durağa vardığımızda kendimiz bizi yine orada karşılar diyor. Yani o kadar da çok değişemezsin ama yolculuk süresince değişme isteği çok olasılığına çok açık olabiliriz. Tren yolculukları uzun süreli oldukları için bu isteğin en yükseğe vardığı yerler. Öyle bir sembolleri var. Yine bir başka yazardan bahsetmeliyiz. Bir öyküden değil ama bir romandan. Alev Alatlı'nın iki kitap bu aslında. Aydınlanma Değil Merhamet ve Dünya Nöbeti. Dünya Nöbeti bu sefer Büyük Sibirya yolculuğu. Transsibirya boyunca dünyaya, ülkelerin değişimine, inanç ve düşünce arasındaki gidiş gelişlere bir gönderme yapıyor Alev Alatlı. Her zaman söylüyoruz, ben sağlam okuyucuyum, kolay yılmam diyen herkes için Alev Alatlı kitapları değerini koruyor.
Evet.
Yine bir belki bizden değil, uluslararası bir yazardan bahsedebiliriz. Yine Transsibirya'dan çünkü. Paulo Coelho'nun Elif adlı romanı da bir tren yolculuğunu anlatıyor. Ama bizdeki, yani ben belki okuyucu olarak tercih ediyorum, öykülerdeki yakınlık bu büyük romanlarda yok. Yani tren yolculuğu öykülerde daha bir okuyucuyu sarı veriyor çünkü.
Filmlerde de kitaplardaki gibi sarmıyor aslında.
Evet, çünkü gösterim bu işe yaramıyor. Yani evet. Hiçbir gösterim hayal dünyamız kadar zengin olmadığı için bizde o bizdeki karşılığı yer almıyor. Yani hayal zaten hani sizin de alanınız, biraz önceki sohbette de vardı. Radyo tiyatroları da öyledir ya. Radyo tiyatroları da filmlerden her zaman daha etkilidir. Çünkü böyle bir karşılığı var. Tren yolculukları gerçek değil de hayali bir süreci tetiklediği için içimizde, edebiyatımızda da öyle bir karşılığı olmuş. Leyla Erbil'in ya da Sabahattin Kudret Aksal'ın da benzer öyküleri var. Meraklıları için mutlaka bir Murat Anmungan seçkisi olan Tren Geçtiği tavsiye edebiliriz. İyi bir seyahat kitabı.
Evet, kesinlikle. Şiirlere de konu olmuş tabii, değil
evet,
mi?
Evet, evet. Turgut Uyar'ın mesela bir şiiri var. Hemen bu üçüncü mevkiden de bahsedebiliriz. Orada Turgut Uyar diyor ki, söyleyelim hemen, şarkılar söylemişim pencereden, uyanıp uyanıp yine dalmışım yolculuk boyunca. Biletim üçüncü mevki, fakirlik hali. Lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş, sana Sapancı'dan bir sepet elma almışım diye bitirmiş şair.
Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta ben da çok keyifliydi ederim. Sevgili Elif Berna Kutlu'ta. Haftaya yine birlikte olacağız. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenlerini yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.